Ayrım 15, sayfa 169. Batı ülkelerinin göçmenlerine karşı tutumu öyle herhangi bir konu değil. Bana göre sırf ben de bir göçmen olduğum için söylemiyorum bunu, çok temel bir sorun bu. Bugün dünya birbirine rakip uygarlıklar arasında bölündüyse, bu uygarlıklar öncelikle kadın erkek göçmenlerin ruhunda çatışıyor. Şu son yıllarda rastlanan en ölümcül ve en şaşırtıcı saldırıların, New York'takilerin, Madrid'dekilerin, Londra'dakilerin ve başka yerlerdekilerin, kimisi Hint Yarımadası, kimisi Mağrip, kimisi de Mısır kökenli göçmenler tarafından gerçekleştirilmiş olması bir rastlantı değil. Örneğin, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine yönelik saldırıları yöneten şu İslamcı militan, bir Alman üniversitesinde kısa bir süre önce kentçilik alanında doktorasını vermiş. Aynı zamanda birçok göçmen de göç ettikleri ülkelerin entelektüel, sanatsal, toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamlarına sessiz sedasız biçimde ve yüce gönüllülükle katkıda bulunuyor. O ülkelere yeni düşünceler, eşsiz rekabetler, ahenkler, tatlar, farklı duyarlılıklar kazandırıp Batı ülkelerinin dünyaya ayak uydurmasını, dünyayı bütün çeşitliliğiyle, bütün karmaşıklığıyla daha yakından tanımasını sağlıyor. Açık açık ve sözlerimi tartarak yazıyorum. Yaşadığımız dönemin en büyük savaşı öncelikle bu konuda, göçmenler konusunda verilmeli. Bu savaşın kazanılıp kazanılamayacağını bu belirleyecek. Ya Batı onların yeniden gönüllerini fethetmeyi, güvenlerini kazanmayı, öne sürdüğü değerleri onlara kabul ettirmeyi başarıp dünyanın geri kalanıyla olan ilişkilerinde kendisine yardımcı olacak belagatli arabulucular edinecek ya da göçmenler onun en ciddi sorunu haline gelecekler. Savaş çetin olacak. Üstelik Batı artık onu kazanabilmek için çok iyi bir konumda değil. Dün onun hareketlerine yalnızca ekonomik engeller ve kendi kültürel ön yargıları köstek vuruyordu. Bugünse çok büyük bir düşmanı hesaba katmak durumunda. Uzun zamandır yaralı olan ve şimdi ölümcül bir hal alan o kimlikler. Eski zamanlardaki göçmenler sömürge halkları gibi koruyucu güçten yalnızca üvey ana gibi değil de ana gibi davranmasını istiyorlardı. Onların oğulları ise kızgınlıktan, gururdan, yılgınlıktan ve sabırsızlıktan bu akrabalık ilişkisini istemiyorlar artık. Kökensel aidiyetlerinin simgelerini bayrak gibi sallıyor ve kimi zaman ikinci evleri düşman toprağıymış gibi davranıyorlar. Eskiden biraz yavaş olsa da etkisini gösteren bütünleştirme makinesi tıkandı. Bazen de onu kasten bozuyorlar. Benim gibi 30 yılı aşkın bir süredir Avrupa'da yaşayan ve göç konusunda birbirlerinden çok farklı politikalar izlense de birçok ülkede birlikte yaşamanın yavaş yavaş daha da güçleştiğini gören birinin içinden sık sık pes etmek geçiyor. Hiçbir yaklaşımın umut edilen sonucu vermemesinden kaynaklanan bu çökertici duyguyu hisseden bir tek ben değilim herhalde. Ne en katı, ne en özgürlükçü yaklaşım, ne her göçmeni bütün yurttaşlık haklarına sahip bir Fransız yapmaya yönelik iddialı cumhuriyetçi modeli, ne de onları İngiliz yapmayı denemeksizin çeşitli toplulukların kendine özgürlüklerini kabul eden yararcı manşötesi modeli çözebildi bu durumu. Bu yüzyılın ilk yıllarında Hollandalı sinemacı Theo van Gogh'un öldürülmesi, Danimarka'da çizilen karikatürlerle ilgili gösteriler gibi olaylar ve hemen hemen bütün ülkelerde ortaya çıkan maddi manevi şiddetin taşıyıcısı, endişe verici onlarca, yüzlerce belirti de benim gibi ilgili bir gözlemci için bir o kadar üzücü. Bu noktada İslam alemi ve Afrika kökenli göçmenleri göç ülkeleriyle bütünleştirme isteğinin hiçbir işe yaramadığı sonucuna varmaya yalnızca bir adım kalmış durumda. Hatta birçokları bu adımı sessizce attılar bile. Her ne kadar kendilerini bunun tersini söylemek zorunda hissetseler de. Kendi adıma birlikte yaşamanın olanaklı olduğuna ve çatışma, tiksinme, şiddet doğuracak bir bölünmeye boyun eğmektense farklı kültürlerin yandaşları arasında sağlam ilişkiler kurmak için bunun vazgeçilmez olduğuna inanmayı sürdürüyorum. Kaldı ki böylesi bir bölünmeyi en iyi çifte aidiyetlerini bütünüyle benimseyecek göçmenler ortadan kaldırabilir. Bunu söylerken başarılı bir bütünleşmenin bugün güç olduğunu, gelecek 10 yıllarda daha da güçleşeceğini ve geliyorum diyen felaketin önüne geçmek için düşünülmüş, etkili, sabırlı ve hatta kararlılıkla girişilecek bir hareket gerekeceğini de biliyorum. Fransa'da yüce gönüllü kişiler buna az çok inanarak birbiri ardına gelen göçmen dalgalarının, İtalyanlar, Lehler ya da İspanya iç savaşından kaçan sığınmacılar, ülke nüfusuyla tamamen bütünleşmeden önce düşmanca ön yargılara karşı koymaları gerektiğini, İslam aleminden gelen göçmenlerin de en sonunda buna benzer bir noktaya varacaklarını söylüyorlar. Övgüye değer ama pek inandırıcı olmayan sözler bunlar. Asıl gerçek şu ki, küresel ortama bugün olduğu gibi kuşku ve hınç damgasını vururken herhangi bir Avrupa ülkesinin bütünleşme sorunlarını çözmesi çok güç olacak. Her ülkede meydana gelen olaylar kısmen o ülkede yürütülen politikalara ama aynı zamanda geniş ölçüde o ülkenin önüne geçemediği etkenlere de bağlı. Bir Mağripli Hollanda'ya göç ettiğinde kendisiyle birlikte kendi vatanının bir imgesini de taşıyor oraya. Ondan önce Hollanda'ya gelen yakınlarının da yansıttığı bir imge burada söz konusu. Ama aynı zamanda bütün Batı'nın da imgesini taşıyor. Ki bu da Hollanda tarihinden daha çok ABD'nin siyasetiyle ya da Fransız sömürgeciliğinin anısıyla ilişkili bir imge. Bu düşüncenin hem olumlu yönleri var, olmasaydı insanlar yaşamak için oraya gitmezlerdi, hem de olumsuz yönleri. Ama bugün bu olumsuzlukların payı 30 yıl öncesine göre çok daha büyük. Yeni gelenler ev sahiplerinin davranışlarını dikkatle gözlemliyorlar. Kendilerine düşman ya da küçümseyici bir ortamda bulunduklarını hissettirecek bakışları, hareketleri, sözleri, fısıldaşmaları, sessizlikleri kolluyorlar. Elbette göçmenlerin hepsi aynı şekilde davranmıyor. Geçimsiz olanlar ve ötekilerden gelen her şeyi olumsuz tarafından yorumlayanlar var. Bir de onların tersine yalnızca kabul edildiklerini ya da saygı gördüklerini ya da sevildiklerini gösterebilecek şeylere dikkat eden saflar var. Kimi zaman aynı kişilerin duyguları birden değişiveriyor. Dostça bir gülümsemeye, taşkın bir minnettarlıkla karşılık veriyorlar. Derken hemen sonra düşmanlık, hörgörü ya da sadece belli bir küçümseme belirtisi içeren bir söz ya da hareketle karşılaşınca aynı insanlar bu kez vurmak, her şeyi kırmak, kendilerini de yok etmek istiyorlar. Çünkü kendi imgelerinden olduğu kadar onu yansıtan aynadan da nefret ediyorlar. Göçmenler ile göç ülkeleri arasındaki ilişkileri ve dolayısıyla birlikte yaşama konusunu hassas kılan şey yaranın hala açık olması. Bir türlü kabuk tutamadı. En ufak şey kimi zaman basit bir kaşıma ya da sakar bir okşama acıyı canlandırıveriyor. Batı'da bunca alınganlığa birçok insan omuz silkiyor. Sömürgecilik, siyahi insan ticareti, Samların, Taynoların ya da Azteklerin yok edilmesi, Afyon Savaşı, Haçlı Seferleri, bütün bunlar artık geçmişte kaldı. Kendi ölülerini gömme işini ölülere bırakmak gerekmiyor muydu? Hazreti İsa'nın Matta ve Luka'da aktarılan bir sözüne gönderme. Hazreti İsa kendisinden babasını gömmek isteyen bir öğrencisine "Bırak ölüleri, kendi ölülerini gömsünler." der. Luka da bunun ardından "Sen gidip Tanrı'nın egemenliğini duyur." tümcesi gelir. Ama geçmiş ne her insanda ne de her toplumda aynı düşünsel uzamı işgal ediyor. Geçmişin geçmiş olması için zamanın geçmesi yetmez. Bir toplumun bugünüyle dünü arasına bir çizgi çekebilmesi için varsayımsal sınırın bu tarafına onurunu, kendine olan saygısını, kimliğini yerleştirebilmesi gerekir. Yakın zamanda gerçekleştirilmiş bilimsel icatlara, inandırıcı ekonomik başarılara, başkalarının hayranlığını kazanmış kültürel ilişkilere ya da askeri zaferlere sahip olması gerekir. Batı ulusları kendileriyle gurur duymak için çok geride kalmış yüzyıllara bakmak durumunda değiller. Kendilerinin tıbba, matematiğe ya da gökbilime olan katkılarını sabah okudukları gazetelerde bulabiliyorlar. İbn Sina'nın çağdaşlarını ileri sürmeye ya da durmaksızın sıfırın, zenitin, cebirin ve algoritmanın kökenini anımsatmaya ihtiyaç duymuyorlar. En son askeri zaferleri 2003, 2001 ve 1999 tarihli. Selahaddin Eyyubi, Hannibal ya da Asurbanipal dönemlerine kadar gitmelerine gerek yok. Batılılar bu nedenle sürekli geçmişlerine dönme gereksinimi duymuyorlar. Geçmişlerini biraz olsun inceliyorlarsa bu izledikleri yolu daha iyi görebilmek, eğilimleri ortaya çıkarmak, anlamak, düşünmek ya da genel sonuçlara varmak istemelerinden kaynaklanıyor. Ama bu ne hayati bir ihtiyaç ne de kimlikten kaynaklanan bir gereklilik. Kendilerine saygı duymaları için şimdiki zaman yetiyor. Buna karşılık şimdiki zamanları yalnızca başarısızlıklarla, bozgunlarla, yoksunluklarla ve aşağılanmalarla örülü olan halklar kendilerine inanmayı sürdürebilmek için gereken kanıtları ister istemez geçmişte arıyorlar. Bugünün dünyasında Araplar kendi ülkelerinde neredeyse diasporadaki kadar sürgünde, kendilerini her yere yabancı, yenilmiş, gözden düşmüş, aşağılanmış hissediyorlar. Bunu söylüyor, haykırıyor, bundan yakınıyor ve sürekli olarak açık ya da kapalı biçimde tarihin akışını nasıl tersine çevirebileceklerini sorguluyorlar. Bütün Doğu halkları son yüzyıllarda bunlara benzer duygular yaşadı. Hepsi kimi zaman kendini Batı'ya göre değerlendirmek zorunda hissetti. Hepsi onun olağanüstü enerjisinin, korkutucu ekonomik ve askeri etkinliğinin, aynı şekilde fetih ruhunun kurbanı oldu. Hepsi ona hayran oldu, ondan korktu, nefret etti, onunla savaştı. Sonuçta farklı farklı yazgılar yaşadılar. Çinliler, Hintler, Japonlar, İranlılar, Türkler, Vietnamlılar, Afganlar, Koreliler, Endonezyalılar ve aynı şekilde Araplar. Bu halklardan hiçbiri kendi tarihini, Batı ile olan yüzlerce yıllık karşılıklı ilişkilerine binbir türlü gönderme yapmadan anlatamaz. Çin gibi büyük bir ülkenin çağdaş tarihinin tümü temel bir soruyla ilişkilendirilebilir. Beyaz adamın akıl almaz meydan okumasına nasıl yanıt vermeli? Söz konusu olan ister bokser ayaklanması, ister Mao Tse-tung'un büyük atılımının, kültür devriminin yükselişi, isterse Zhao Ping'in giriştiği yeni ekonomi politikası olsun, bütün köklü değişimler geniş ölçüde bu soruya bir yanıt arayışı olarak yorumlanabilir. Öte yandan aynı soru şu şekilde de sorulabilir. Onurumuzu kaybetmeden çağdaş dünyayla bütünleşebilmemiz için geçmişimizden neye sahip çıkmalı, neyi dışlamalıyız? Hiçbir toplumun bilincinden asla bütünüyle silinmeyen ama her yerde aynı yoğunlukta ortaya konmayan bir sorudur bu. Bir ulus başarı kazandığında ötekilerin bakışı değişir. Bu da onun kendisini değerlendirişini etki eder. Özellikle dünyanın Japonya'ya ardından da Çin'e karşı takındığı tavrı düşünüyorum. Eleştirilen, korkulan ama savaşma yetileri ve her şeyden önce ekonomik mucizelerinden ötürü saygı duyulan bu ülkelerin kültürlerini oluşturan her şey diğerlerinin gözünde büyük değer kazandı. Dilleri, sanat yapıtları, eski ya da çağdaş edebiyatları, atalardan kalma tıp yöntemleri, tinsel uygulamaları, mutfak gelenekleri, ayin dansları, savaş sanatları, hatta batıl inançları bile hayranlık uyandırmaya başladı. Bir halk ne zaman muzaffer bir halk imajı kazansa, onun uygarlığını oluşturan her şey bütün dünya tarafından ilgiyle ve önsel bir saygıyla izlenir. Bundan böyle kendisi de geçmişinden kopma olanağından yararlanabilir ve onu eleştirebilir. Çinliler bugün genelde geçmişlerine karşı duyarsızlık sergiliyor. Batılı ziyaretçiler onların bin yıllık uygarlıklarının eski nesneleri karşısında şaşkına dönünce eğlenip buna bir anlam veremiyormuş gibi davranıyorlar. Araplarsa böyle bir konumda değil. Durmadan bozgun üstüne bozgun yaşadıklarından dünyanın geri kalanı onların uygarlığına tepeden bakıyor. Dilleri küçük görülüyor, edebiyatları fazla okunmuyor, inançları insanlarda kuşku yaratıyor, yücelttikleri ruhsal liderlerle alay ediliyor. Başkalarının bakışını ruhlarının derinliklerinde hissediyor, sonuçta da bu bakışı içselleştirip kendilerine karşı kullanıyorlar. Bu yıkıcı kendinden nefret duygusu Arapların birçoğunda yaygınlaşıyor. Onlar diye yazıyorum ama biz de diyebilirdim pekala. Çünkü iki zamire de eşit uzaklıkta hissediyorum kendimi. Aynı oranda yakın, aynı oranda da uzak. Belki de bu iki zamir arasındaki salınım birbirine eklenen kültürlerimin trajedisini yansıtıyor. Bu hastalıklı tutumun çelişik itkilere yol açtığını görebilmek için vahşi bir psikanalize başvurmanın hiç de gereği yok. Öfkesini acımasız bir dünyadan çıkarma isteği ve kendini yok etme isteği, kimliğinden kurtulma arzusu ve kimliğini herkese gösterme arzusu. Bir yandan da artık güven duyulmayan bir geçmişe sarılma gereksinimi. Çünkü o geçmiş hiçe sayılan kimlik için bir can kurtaran simidi, bir sığınak, bir barınak işlevi görüyor. Geçmiş ve çoğunlukla da din, İslamiyet kimlik için olduğu kadar onur içinde bir tapınaktır. İnsandaki gerçek inancı elinde bulundurduğu, kendisine daha iyi bir dünyanın vaat edildiği, batılılarınsa ileride perişan olacakları düşüncesi, bu dünyada bir parya, bir mağlup, sonsuza dek kaybetmeye mahkum olmanın utancını ve acısını dindiriyor. Bugün Müslüman halkın diğer uluslar arasında kendisini lanetlenmiş ya da dışlanmış değil de kutsanmış, Yaradan tarafından seçilmiş olarak gördüğü ender alanlardan biri, hatta belki de tek alan bu. Arapların durumunun dünya üstünde daha da kötüye gittiği ölçüde, ordularının yenik düştüğü, topraklarının işgal edildiği, halkının işkence gördüğü, aşağılandığı, düşmanlarınınsa sınırsız güce sahip olduğu ve onlara tepeden baktığı ölçüde, dünyaya kazandırdıkları din, kendilerine olan saygılarının son kalesi haline dönüşüyor. Ondan vazgeçmeleri, evrensel tarihe olan en önemli katkılarına sırt çevirmeleri, bir anlamda varoluş nedenlerine sırt çevirmeleri anlamına geliyor. Bu yüzden acılarla dolu bu çağda Müslüman toplumların yaşadığı sorun, din ile siyaset arasındaki ilişkiden ziyade din ile tarih, din ile kimlik, din ile onur arasındaki ilişki ile bağlantılı. Müslüman ülkelerde dinin yaşanma biçimi halkların içinde bulunduğu açmazı yansıtıyor. Halbuki şu durumdan kurtulabilseler ve demokrasiye, modernliğe, laikliğe, birlikte yaşamaya, bilginin önceliğine, yaşamın övgüsüne uyan ayetleri yeniden bulabilseler, metinlere olan harfi harfine bağlılıkları daha yumuşak, daha sevecen, daha esnek olacak. Ama yalnızca kutsal metinlerin yeniden yorumlanmasıyla bir değişim olacağını ummak yanıltıcı olur. Bir kez daha yineleyeceğim için bağışlayın. Ne sorun ne de bunun çözümü kutsal metinlerde. İslam aleminin içinde bulunduğu bu tarihsel açmazın, bütün insanlığın gözleri kapalı biçimde yöneldiği gerilemenin en açık belirtilerinden biri olduğuna kuşku yok. Bu Araplardan, Müslümanlardan ve onların dinlerini yaşama tarzlarından kaynaklanan bir hata mı? Kısmen evet. Aynı şekilde Batılılar ve onların yüzyıllardır öteki halklarla olan ilişkilerini yönetme biçimlerinde payı yok mu? Kısmen var tabii. Peki son 10 yıllarda Amerikalıların ve İsraillerin de özel bir kabahati yok mu bu durumda? Kesinlikle var. Bugün Orta Doğu'nun kanayan yarasından hareketle bütün dünyayı kangrenleştirmeye başlayan ve uygarlığımızın bütün kazanımlarını tehdit eden bir duruma son vermek isteniyorsa, bütün bu oyuncuların tutumlarını kökünden değiştirmeleri gerekiyor. Bu gerçekliği dile getirmek, olmayacak bir duaya amin demek gibi. Ama omuz silkip boş veremeyiz ona. Hem Yahudi halkının trajedisini, hem Filistin halkının trajedisini, hem İslam aleminin trajedisini, hem Doğu Hristiyanlarının trajedisini ve aynı zamanda içinde Batı'nın içine düştüğü açmazı göz önünde bulunduracak bir tarihsel uzlaşmayı yürürlüğe koymak için çok mu geç kalındı? Bu yüzyılın başında ufuk kapkaranlık görünse de bazı çözüm yolları inatla aranmalı. Umut verici çözümlerden biri Arap ve Yahudi diasporalarının Orta Doğu'yu güçsüz düşüren tüketici ve kısır çatışmayı bütün dünyada sürdürmek yerine kendiliklerinden kurtarıcı bir yakınlaşmaya girişmeleridir. Bugün bir Arap ile Yahudinin Beyrut, Cezayir, Kudüs ya da İskenderiye'den ziyade Paris'te, Roma'da, Glasgow'da, Barcelona'da, Chicago'da, Stockholm'de, São Paulo'da ya da Sydney'de buluşup serin kanlılıkla yarenlik etmesi çok daha kolay değil mi? Orada onların diasporalarının birlikte yaşadığı geniş dünyada yan yana oturup yeniden ilişki kuramazlar mı? Orta Doğu'daki onca sevdikleri halklar için başka bir gelecek kurmak amacıyla kafa kafaya verip düşünemezler mi? Bunu zaten yapıyorlar diye karşılık verilecektir. Kuşkusuz yapıyorlar ama kesinlikle gerektiği kadar değil. Bu çok önemli konuya ilişkin daha önce başka konularla ilgili olarak söylediğim şeyi yine diyeceğim. Asıl dert, Araplar ile Yahudilerin eskisine göre daha çok konuşup konuşmamaları, kişiler arasında ilişki kurulup kurulmadığı değil. Asıl sorun, onların durmak bilmeyen ve dünyanın çivisinin çıkmasında payı bulunan bir çatışmayı çözüp çözemeyecek olduklarını anlamak.